Öncü nesil öyle bir nesildir ki rüzgarın çıkmasını bekleyen yelkenli gemi gibi değildir. Onlar daim hareket halinde olan vapur gibidirler. Onlar daim hareket halindedirler. Rüzgar esse de giderler, esmese de giderler. Hatta rüzgara karşı da giderler. Allah'ın ayetlerinde, hem okunan ayetlerinde hem okunmayan ayetlerinde, hem mesela Kur'an'dan ve kainat kitabındaki ayetlerden, sen herkesin anlayamadığı noktaları göreceksin. Bir olay mı oluyor mesela memleketinde? Sen o olayın perde gerisini göreceksin. Sen olayı doğru yorumlayabileceksin. Başka insanlar başka yorumlar yapacaklar. Ama sen başka yorumlar yapmayacaksın. Allah'ın nuruyla bakacaksın olaylara. Meselelere vahiy penceresinden bakamayanlar, Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre bir hareket metodu ortaya koyamayanlar, Allah'ın kitabındaki metot ve stratejiyle ilgili ayetleri anlayamayanlar, o ayetlerin tevillerini yapamayanların önde gitmeye hakları yoktur.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين قيمتي kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde kaldığımız yerden devam ediyorum. Hatırlarsanız Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına yeni başlamıştık. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a küçüklüğünde önemli bir rüyanın gösterildiğini bize anlatır. Bu rüya Yusuf Aleyhisselam tarafından babasına anlatıldığı zaman babası Yakup Aleyhisselam rüyayı tabir etmiş ve evladım demişti sakın bunu kardeşlerine anlatma. Bundan şunu anlamıştık. Demek ki sadıka rüyalar kendisini seven insanlara anlatılabilir. Ama kendini kıskanan kimselere anlatılmamalıdır. Kendisini sevenlere anlatmak onlara fayda verir. Kendini kıskananlara anlatmak ise onlara da zarar verir, kendisine de zarar verir. Onlar onun ileride önemli bir insan olacağını anladıkları zaman ya da ona ileride önemli bir nimetin bahşedileceğini anladıklarında ona bir kötülük düşünebilirler. Bu kimler için geçerlidir? Sadıka rüyalara inananlar için geçerlidir. Sadıka rüyalara inanıyor ama aynı zamanda da kıskanıyor. Böyle olanlar için geçerlidir. Sadıka rüyalara inanmayan kafirlere gelince, ateistlere, materyalistlere gelince, onlara böyle rüyaların anlatılmasında şahsen ben bir mahsur görmüyorum. Çünkü onlar zaten inanmamaktadırlar ve onlar böyle rüyaları duydukları zaman zaten alay edeceklerdir. Sizin işiniz gücünüz rüyadır diyecekler. İşte siz böylesiniz deyip alay edeceklerdir. Ondan dolayı onların o rüyalara bakıp da o kişi hakkında bir takım tuzaklar kurması beklenmez. Yakup Aleyhisselam'ın sözünden anlıyoruz ki bunu kardeşlerine anlatma derken demek istiyordu ki bunu kardeşlerine anlatırsan onlar senin ileride büyük bir insan olacağını, bir peygamber olacağını anlarlar. Yani onlar sadıka rüyalara inanan kimselerdir. Demek onlar Müslümandırlar ve Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. Müslümandırlar ama Müslüman ahlakına sahip değiller. Peygamber çocuğudurlar ama peygamber çocuklarına yakışır şekilde davranmayan kimselerdir. Onlar sana verilecek olan nimeti duydukları zaman sevineceklerine, kardeşimiz demek ki bir peygamber olacakmış ileride diyeceklerine, onlar öyle demeyecekler ve sana tuzaklar hazırlayacaklardır. Demek ki inanmayan kimseler olsaydılar, onlar hakkında Yakup Aleyhisselam'ın böyle konuşmasına gerek olmazdı. Demek ki onlar inanırlar, rüyanın gerçek olduğuna inanırlar ve Yusuf'a daha büyük tuzaklar hazırlarlar. İşte ondan dolayı Yakup Aleyhisselam bundan korkuyordu. Ama sadıka rüyalara inanmayan kafire gelince, daha evvel de ifade etmiştim hatırlayın, falan rüya sadıka mıdır değil midir tartışılabilir. Onun inkarı da mümkün olabilir. Bir rüyayı sadıka kabul etmeyen, inanmayan kimseye kafir denemez. Ancak hakikaten sadıka rüya diye bir şey yoktur diyen kimse kafir olur. Çünkü sadıka rüyanın varlığı Kur'an'la sabittir. Hem Kur'an'la sabittir hem sünnette sabittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına içinizden bugün rüya gören var mı diye sorardı. Sabah namazlarında dönüp cemaate doğru oturduğunda bugün içinizde güzel bir rüya gören varsa söylesin buyururdu. Demek ki sadıka rüya haktır. O halde sadıka rüyayı inkar etmek küfür olur. Ama şu rüya sadıka mıdır değil midir o tartışılabilir. Onu inkar edene kafir denilemez. Sadece bu rüyanın sadıka olduğuna inanmıyor denilebilir. Burada fizik ötesi bir takım şeylere de işaret edilmiş oluyor. Demek ki sadece bütün hayat fizikten ibaret değil, maddi hayatımızdan ibaret değil. Demek ki hayatımızın içerisinde maddi hayatın dışında olan şeyler var. Demek ki her şey gözle görülen şeyler değil. Demek ki bir takım şeyler var ki gözle görülmese bile gerçek. İşte mesela rüyalar, belki şu gözlerimizle göremiyoruz ama başka bir gözle görüyoruz uykudayken. Demek ki yani maddi olmayan şeyler de vardır. Demek ki her şey fizik değil. Demek ki her şey madde değil. Madde ötesi bir şeyler de vardır. Ve her şey demek ki bilinmektedir. Madem ki sadıka rüyalarda haber veriliyor, filan zamanda şöyle olacak, ileride böyle olacak deniliyorsa, demek ki her şey yazılıdır ve bilinmektedir. O halde kaderi de ispat eder. Allah Azze ve Celle neden sadıka rüya gösterir bazen insanlara? Hatta bazen kafire de gösterebilir. Sadıka rüya gören insanın illa da her zaman büyük adam olması gerekmez. Bir insan rüyasında peygamberi de görebilir. Bu onun büyük insan olduğunu da göstermez. Hatta bazen Hazreti Allah Azze ve Celle'yi de bir şekilde timsalen görebilir. Allah'ın zatını görmek mümkün değil ama bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi, Allah kendisini bir başka şekilde, bir şekil ile bazen bir insan şeklinde gösterebilir. Selef-i Salihinden niceleri Allah Azze ve Celle'yi rüyasında görmüştür. Hatta İmam-ı Azam'ı 99 kez gördü, 100 kez gördüğü rivayet edilmiştir. Sadıka rüyalar vardır. Ve bu sadıka rüyaları görenlerin hepsi de çok üstün insanlar demek değildirler. Bazen Allah Azze ve Celle bir insanın ileride ayağının kayacağını bildiğinden dolayı onu o günden ikaz eder, yıllar evvelinden ikaz etmek için ona sadıka rüya gösterir. İleride yani bir takım imtihanlara gireceksin. Ve o imtihanlarda çok zorlanacaksın. O günler geldiği zaman ayağın kayabilir. İşte ayağının kaymaması için şimdiden ikaz ediliyorsun. Şimdiden ikaz ediliyorsun. Yani mesela yarınlarda belki şeytan yaklaşacak, şeytanın askerleri yaklaşacak ve falanlardan ayrılmanı sana söyleyecek. Yahut da şöyle bir iş yapmanı sana söyleyecek. Yahut da bugün sevdiğin mesela bir insanı yarın sevmemeni sana öğütleyecek. İşte o günler geldiğinde o hatayı işlemeyesin diye. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem veda hacının dönüşünde Kadir Hum denilen o olay. Orada mesela Efendimiz büyük bir yere çıkmış, yüksek bir yerde Hazreti Ali yanına çağırmış ve demişti ki beni sevenler Ali'yi de sevsinler. Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur. Bununla ne anlatmak istemişti Allah Resulü? İleride yani bir takım imtihanlara gireceksiniz. Hazreti Ali ile imtihan olunacaksınız. Allah Azze ve Celle o günler geldiği zaman onunla beraber olanlardan memnun olacaktır. Beni sevenler onu sevsinler. Beni sevenler benim aleyhimde konuşmayanlar onun da aleyhinde konuşmasınlar. O benim izimden gidiyor. O benim hem damadım hem amcamın oğludur. Hem benim ehli beytimdendir. Benim ehli beytimin babasıdır. Benim torunlarımın babasıdır ve benim neslimin devamı onunla gerçekleşecektir. Beni sevenler onu da sevsinler. Bana karşı gelmeyenler ona karşı gelmesinler. Benim dostum olanlar onu dost bilsinler. Allah Resulü bu şekilde ne yapmaya çalışıyordu? Kendinden sonra Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini ifade etmek için bunları söylemiyordu. Şia'nın iddia ettiği gibi değildi yani mesele. Aslında Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ileride olacak olan olaylar Rabbi tarafından Rabbi kendisine bildirdiği için o olaylarda ümmetine yol gösteriyordu. İleride bir takım kötü olaylar olacak. O günler geldiği zaman Ali'nin yanında yer alın. Onunla beraber olun ya da en azından onun aleyhinde konuşmayın. Bilesiniz ki ben Ali'nin dostuyum, Ali benim dostum. Bana dost olanlar onu dost bilsinler. Allah Resulü ileride ümmetinin düşebileceği günahı engellemeye çalışıyordu. İleride böyle günahlarla karşı karşıya geleceksiniz. Böyle imtihanlarla karşı karşıya geleceksiniz. O günler geldiği zaman işte böyle davranın. Ali'nin aleyhinde konuşmayın. Böyle dediği halde, ümmetini yıllar evvelden ikaz etmiş olduğu halde, yine de ümmetinden niceleri hutbelerde yıllarca Hazreti Ali'ye sormadılar mı? Allah Resulü bu günleri görerekten ikaz ettiği halde, Allah'ın kendisine bildirmesiyle bilip de insanları uyardığı halde yine de o hatalar işlenmedi mi? İşte Allah Azze ve Celle'nin sadıka rüya gösterirken bir hedefi de odur. İleride bir takım imtihanlara gireceksiniz. O imtihanlar geldiği zaman kalbiniz bozulmak üzere olduğunda işte o rüyaları hatırlayın. Hani filan zamanda o sadıka rüyada hani sen filan zatı mesela güzel görmüştün ya hani. İşte onu hatırla. Yarın imtihana girdiğin anda, tam o anda işte onu hatırlamalısın. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların arasında kardeşliği de tesis etmiş olur. İlerideki imtihanlara Müslümanları hazırlamış olur. Ve o kişiyi de hazırlar. O kişi kendisini ileride nasıl bir görevle görevlendirileceğini de anlamış olur. Bu şekilde kendisini görevine hazırlamış olur. Ve yarın o olaylar başına geldiği zaman şaşırıp kalmaz. Yani anlayacağınız Allah kimseye kalleşlik yapmaz. İleride başına gelecek olan kötü hadiseleri bugünden haber verir. Ve yarınlarda o olaylar gerçekleştiği zaman şaşırıp kalmaz. Nasıl ki peygamberimize vahiy geldiğinde gitmişti hani Varaka'nın yanına. Bu başıma gelen olay neyin nesidir? Yaşlı alim Varaka'ya sormuşlardı. O da demişti ki sana gelen Musa'ya gelen Cebrail'dir, namus ekberdir.
Sana melek gelmiş, yani sen peygamber olmuşsun. İleride seni bu milletin şehrinden kovduğu zaman, başka memleketlere sürdüğünde, hicret etmek zorunda kalacağın günler geldiğinde, eğer hayatta olursam sana yardım ederim demişti. Allah Resulü beni mi kovacaklar dedi. Evet dedi, senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka kendi milleti tarafından kovulmuştur. Daima böyle olmuştur. Sen de kovulacaksın buralardan. Seni çok seven, sana Muhammedül Emin diyen o aşiretin var ya, onlar seni kovacaklar buradan. Ve bu şekilde aslında Allah Azze ve Celle peygamberimize ileride başına gelecek olan olayları Varaka'nın diliyle kendisine haber vermiş oluyordu. Varaka söylemiş oluyordu. İşte bazen sadıka rüya ile, bazen bildiğimiz vahiy ile, bazen vahyin bir çeşidi olan böyle sadıka rüyalar ile Allah Azze ve Celle ileride başımıza gelecek olan olayları, bazen güzel hadiseleri, bazensa musibet dediğimiz kötü olan olayları bize haber verir ve bizi yarınlara hazırlar. Onlar başımıza geldiğinde çok fazla perişan olmayalım diye. Onlar başımıza geldiği zaman ah vah etmeyelim diye. Zaten görmüştük daha evvel rüyamda diyelim. Rüyamızda daha evvel görmüştük. Böyle bakalım, hani filan kardeşimiz görmüştü ya. Hani ben filan zamanda zaten görmüştüm ya. İşte o şekilde düşünelim ve perişan olmayalım, kendimizi kaybetmeyelim diye. Allah Azze ve Celle buna benzer maksatlarla haber verir. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi rüya vahyin çeşitlerindendir. Peygamberlik sona erdi buyuruyor. Vahiy de kesildi. Fakat vahyin 46 parçasından bir parça olan sadıka rüyalar geride kaldı. Sadece onunla artık bundan sonra ikaz olunacaksınız. Elinizde Kur'an var, elinizde sünnet var. O size kafi gelir. Fakat siz Allah ve Resulünün size bildirmiş olduğu şeylerin dışında bir de böyle sadıka rüyalarla ikaz olunacaksınız. Sadıka rüyalarla Allah Azze ve Celle size yol gösterecek. İşte o günler geldiğinde sakın ha sakın başka türlü şeyler düşünmeyesiniz. O günler geldiği zaman imtihanı kaybetmeyesiniz. İşte Yakup Aleyhisselam da oğluna böyle söylüyordu. Ey evladım dedi. Sana ileride zor günler gelecek. Sen peygamber seçileceksin. İleride zor günler gelecek. Bu gördüğün rüyanın manası bu. 11 yıldız ra'aytuhum li sacidin demişti. 11 yıldız güneş ve ay bana secde ediyorlardı babacığım. Böyle bir şey elbette ki büyük insanlara gösterilebilir. 11 yıldızın, güneşin ve ayın ona secde etmesi tabii ki onun ileride önemli bir insan olacağını gösteriyordu. Zaten o bir peygamber idi, Yakup Aleyhisselam yani. Dolayısıyla onun neslinden bir peygamberin çıkması bekleniyordu. Hazreti İbrahim'e veren Allah, onun oğlu İshak'a veren Allah, Yakup'a da verecekti. Ve Yakup Aleyhisselam'ın da bir peygamber çocuğunun olması gayet beklenen bir şey idi. Ve şimdi Hazreti Yakup Aleyhisselam beklediğini buluyordu. Dedi ki evladım bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Sana tuzaklar hazırlarlar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere şunu söylüyor. Sizin de içinizden bir peygamber çıktı. Sizin kardeşiniz idi düne kadar. O size peygamber olarak gönderildi. Şimdi siz ona tuzaklar hazırlıyorsunuz ey Mekkeliler. Sizden evvel de niceleri böyle yaptılar. İşte Yusuf'un kardeşleri mesela. Onlar da bu şekilde kardeşlerine tuzaklar hazırladılar. Bunun sonunda ne oldu? Onlar kardeşlerini kuyuya attılar. Allah onu oradan çıkardı. Sarayda onu rahat bir şekilde yaşatmadı mı? Hatırlayın. Sonra ona bir kadın iftira attı. Tekrar zindana attırdı onu. Kardeşleri kuyuya atmıştı. Kadın da onu zindana attırdı. Sonra Allah Azze ve Celle onu kuyudan da çıkartmadı mı? Zindandan da çıkartmadı mı? Daima Allah onu korumadı mı? Yusuf'u koruyan Allah, peygamberler peygamberini elbette ki koruyacaktır. Ey Mekkeliler, bunu unutmayın diye Allah Azze ve Celle Mekkelilere bu kıssayı anlatmakla böyle bir mesaj da vermiş oluyordu. Yakup Aleyhisselam dedi ki, ey yavrum ve kezalike yeştebike rabbuke ve yuallimuke min te'vil hadis. Ey yavrucuğum dedi, ey oğulcağızım, işte sen böylece seçilmişsin yani. Allah Azze ve Celle seni böylece seçmiş. Seçilmiş bir insansın. Sen seçilmiş bir insansın ey evladım. Bu rüya bunu gösteriyordu. Sen seçilmiş bir insan olacaksın. Daha doğrusu Allah seni seçmiş ve bitmiş zaten mesele. Daha sen zaten dünyaya bile gelmeden Allah seni seçmiş. Dolayısıyla ileride zor günler seni bekliyor. Bir takım insanlar seçkin insanlar olabilirler. Mektep medrese görmek suretiyle, okumak suretiyle, çalışmak suretiyle bir yerlere insanın bir yerlere gelmesi mümkün. Seçkin bir insan olması mümkün. Ama seçilmiş olmak çalışmakla olacak bir şey değil. Ne Hazreti Meryem çalışmıştı, ne de Hazreti Yusuf çalışmıştı, ne de diğer büyükler. Çalıştıklarından dolayı büyük olmadılar. Onlar zaten büyük fıtrata sahiptiler. Onlar zaten büyük adam fıtratına sahiptiler. Onlarda Allah Azze ve Celle özel bir kabiliyet yaratmıştı. Onlar yarının büyük büyüğü olacak şekilde, özel şekilde seçilmiş kimselerdi. Onlar Mustafa idiler, birer seçilmiş kimse idiler. Allah Azze ve Celle'nin böyle seçilmiş kulları var. Çünkü insanların seçilmişlere ihtiyacı var. Nasıl ki mesela matematikte seçilmişlere ihtiyaç var. Nasıl ki mesela fizikte seçilmişlere ihtiyaç var. Nasıl ki mesela edebiyatta, şiirde, sanatta seçilmişlere ihtiyaç var. Bir takım insanlar bazı alanlarda özel kabiliyetlerle teçhiz edilirler. İşte aynen öyle insanlara doğru yolu gösterme mevzuunda, insanların önünde gitme mevzuunda da bir takım insanlar özel kabiliyetlerle donatılırlar. Bir takım insanları Allah insanların hayrına seçer. Mesela şu lambayı bulan adamı Allah Azze ve Celle seçmeseydi, o şekilde onu yaratmasaydı, ona öyle bir zeka ve öyle bir sabır ve öyle bir çalışkanlık vermeseydi, bugün insanlar bu lambaya sahip olmayacaklardı. Allah Azze ve Celle vermek istediği zaman bir adamı seçer. Kafirden de bazen böyle şeyler için seçer, Müslümanlardan da. Önemli olan Allah Azze ve Celle'nin muradıdır. O muradının gerçekleşmesi için birisinin seçilmesi lazımdır. Birisi seçilecektir. Ve o seçilen kimsenin eliyle Allah vermek istediğini verecektir. Mesele aslında odur. Aslında mesele Allah'ın vermek istemesidir. Allah mesela bu ümmete eğer yeniden güçlü dönem vermek istiyor ise mutlaka bu ümmetin içerisinden her memleketten öncülük yapacak olan kadrolar yetiştirecektir. Allah Azze ve Celle nasıl ki İsrailoğullarını kurtarmak istediği zaman Firavun onları kesiyordu. Oğlanlarını kesiyor, kızlarını sağ bırakıyordu. Onları paramparça etmişti. Kasas suresi ondan bahseder. Ve biz ise istiyorduk ki buyurur. Biz onlara yeniden güç kuvvet verelim. Yusuf'un nesli, Yakub'un nesli, ben İsrail'e yeniden güç kuvvet verelim. Onları yeryüzünde iktidar sahibi kılalım. Ve onları yeniden eskisi gibi güçlü hale getirelim. Yeryüzünde onlarla bir medeniyet meydana getirelim istiyorduk. İşte ondan dolayı Musa'yı yarattık. Ve sonra Musa'nın anasını emrettik. Ve evhayna ila ümmi Musa en erdi'i. Musa'nın anasına vahyettik Musa'yı emzirmesini. Artık Musa'yı emzir dedik. Musa'yı emzirmenin vakti geldi. Çünkü 30-40 sene sonra Allah Azze ve Celle İsrailoğullarını artık kurtarmak istemektedir. Mesela budur. Hakikatte mesele bundan ibarettir. Allah Azze ve Celle bir milleti artık kurtarmak istemektedir. Nasıl ki Allah bir insanoğluna mesela bütün insanlığa lambayı vermek istiyorsa, bütün insanlığa mesela telefon diye bir icadı vermek istiyorsa, birisini vesile kılar. Aynı şekilde Allah İsrailoğullarını kurtarmak istiyorsa, o takdirde Allah birisini vesile kılar ve Musa'yı yaratır. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bu ümmeti kurtarmak istediği zaman da bu ümmetin her tarafından öncülük yapacak olan kimseler fışkırtır. Ve işte onlar o zaman görevlerini yaparlar. Ve ümmet yeniden harekete geçmeye başlar. İşte onların eliyle Allah Azze ve Celle ümmeti yeniden uyandırır. Her tarafta onlar faaliyete geçerler. Onlar öyle kimselerdir ki herkesin durduğu zamanda yürürler. Milletin yürüdüğü zaman da onlar koşarlar. Onların yürümesi için, onların harekete geçmesi için onların rüzgara ihtiyacı yoktur. Öncü nesil öyle bir nesildir ki rüzgarın çıkmasını bekleyen yelkenli gemi gibi değildir. Onlar daima hareket halinde olan vapur gibidirler. Onlar daima hareket halindedirler. Rüzgar esse de giderler, esmese de giderler. Hatta rüzgara karşı da giderler. Onlar okyanusun ortasındaki hedeflerine doğru gidecekler. Onlar dev dalgalara karşı da giderler. Onlar rahat günlerin adamları değildirler. Onlar işler tıkırındayken, işler güzel giderken hareketin içinde yer alan, sonra işler bozulduğu zaman da bir kenara çekilip seyirci olan değildirler. Onlar böyle kimseler değildir. Onlar daima hareket halindedir. Onların kalbinde daima hüzün vardır. Onların yüzleri tebessümlü olabilir ama kalpleri daima hüzünlüdür. Onlar milletin durduğu meselede harekete geçer. Onlar herkesin uyuduğu zamanda uyanıktırlar. Onlar daima Rableriyle beraberdirler. Onlar Rableriyle beraber olduklarından dolayı hep ondan güç alırlar. Ve daima hareket edebilme kabiliyetine sahip olurlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde bazılarını seçer. İşte dedi ki Yakup Aleyhisselam oğluna, ey oğlum Allah seni seçmiş. Sen seçilmişlerdensin. Dolayısıyla sen bir milletin önünde gideceksin. Milletin önünde gideceğini Allah sana şimdiden haber vermiş. Dolayısıyla ileriye kendini hazırlayacaksın. Takva sahibi olacaksın yani. İleriki günlere hazır olacaksın. İleriki günlere hazır olman için Allah Azze ve Celle sana gösteriyor. Allah'ın seçtikleri korkak olmaz. Allah'ın seçtikleri yarınlarda davayı bırakmaz. Yarınlarda davayı bırakacak olan adamı Allah seçmez. İstikrarsız adamı Allah seçmez. Tembel adamı Allah seçmez. Allah seçtiyse o adam tembel değildir. Allah'ın seçtiği adam korkak değildir. Allah'ın seçtiği adam istikrarsız değildir. Allah'ın seçtiği adam duracak adam değildir. Allah'ın seçtiği adam sadece Allah Azze ve Celle'nin durduracağı vakit olan, ölüm vaktine kadar devam edebilecek olan bir fıtrata sahiptir. Allah'ın seçtikleri böyle kimselerdir. Evet Allah onları seçer ama onlar bedavadan da cennete girecek değillerdir. Onların cennete girmesi yine imtihanların sonunda olacaktır. Peygamberimiz de seçilmiştir ama onun girdiği imtihanlara kimse girmemiştir. İbrahim Aleyhisselam da seçilmiştir ama onun girdiği imtihana kimse girmemiştir. Hiç kimseyi Allah Azze ve Celle bedava cennetine koymamaktadır. Evet kimilerini seçmektedir ama o seçilmiş olan kimseler de yine aynı şekilde zor imtihanlara girmektedirler. Seçilmişlerin imtihanı seçilmiş olmaktadır. Öncülerin imtihanı da onların makamına göre olmaktadır. Zor olan imtihanlar büyüklere hazırlanmaktadır. Nasıl ki ilkokul talebesine sorulan soru ile üniversite talebesine sorulan soru aynı olur mu? Nasıl ki üniversite talebesine sorulan soru ile üniversite hocasına sorulan soru aynı olur mu? Allah Azze ve Celle herkesin makamına göre onlar imtihana sokar. Hiçbirimiz oğlunu kesmekle imtihan edilmedik. Hiçbirimiz Allah Azze ve Celle oğlunu kes demedi ama İbrahim Aleyhisselam'a dedi bunu. Peygamberlerin girdiği imtihanlara diğer insanlar girmezler. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle onları seçer ama onlara da onların makamına göre imtihanlar hazırlar. Hiç kimse o yüzden diyemez. Neden Allah beni seçmedi? Allah Azze ve Celle seçeceği kimseleri iyi bilir. Onun seçtikleri hiçbir zaman hata yapmamışlardır. Onun seçtikleri hiçbir zaman davadan uzaklaşmamışlardır. Onun seçtikleri hiçbir zaman tehlikeler gördükleri zaman bir kenara çekilmemişlerdir. İşte belki bizler birini seçtiğimiz zaman mesela belki onlarda hata olabilir. Biz çünkü gaybı bilmemekteyiz. Gaybı bilmeyen insanlar olarak biz bir insanı seçtiğimiz zaman hatalı seçebiliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle gaybı bildiğinden dolayı yanlış adamı seçmiyor. Hangi peygamber davadan uzaklaştı? Hangi peygamber korkaklık yaptı? Hangi peygamber kendisine emredilenleri sakladı, bir kısmını anlatmadı? Var mı böyle bir olay? Demek ki Allah Azze ve Celle öyle insanları seçmektedir ki o insanlar dönmeyecek dava adamlarıdırlar. İşte o zaman demişti ki Yakup Aleyhisselam, ey oğlum seni Rabbin seçecek ve sana tevil ve hadisi de öğretecek. Rüyaların yorumunu sana öğretecek.
Sadece rüyaların yorumunu değil, vahyin gizli manalarını sana öğretecek. Vahiyde herkesin anlamadığı noktaları göreceksin. Vahiyde anlaşılmayan, herkesin anlamadığı noktaları göreceksin. Allah'ın ayetlerinde, hem okunan ayetlerinde hem okunmayan ayetlerinde, hem mesela Kur'an'dan ve kainat kitabındaki ayetlerde, sen herkesin anlayamadığı noktaları göreceksin. Ve işte o zaman sen Kur'an'ın ya da sana verilen vahyin inceliklerini göreceksin. Ve diğer bir mana ise sana Allah Azze ve Celle olayların perde gerisini gösterecek. Bir olay mı oluyor mesela memleketinde? Sen o olayın perde gerisini göreceksin. Sen olayı doğru yorumlayabileceksin. Başka insanlar başka yorumlar yapacaklar. Ama sen başka yorumlar yapmayacaksın. Allah'ın nuruyla bakacaksın olaylara. Çünkü Allah sana tevil ve hadisi öğretecek. Sen nasıl tevil edeceğini bileceksin olayların. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin takmış olduğu gözlükle bakacaksın olaylara. Başkaları kendi gözleriyle bakarlarken sen Allah'ın nuruyla bakacaksın. Ne anlaman gerekiyorsa onu anlayacaksın. Başka şeyler anlamayacaksın. Allah sana bunu da öğretecek çünkü senin buna da ihtiyacın olacak. Çünkü sen yarınlarda lider olacaksın. Sana Allah Azze ve Celle böyle bir hikmet verecek. Sana olayları yorumlayabilme gücü verecek. Yoksa seni başkaları gelip kandırabilirler. Sen olayları yorumlayabilme gücüne sahip olmazsan o zaman seni başkaları kandırabilirler. Veya sen milletine yanlış yön verebilirsin. Senin peşinden giden insanlar onlar o zaman yanlış yönlendirilmiş olabilirler. Dolayısıyla bundan şunu da anlamış oluyoruz ki tevil ve hadisin öğretilmediği kimseler olayları yorumlamayı bilmeyen feraset ve hikmet sahibi olmayan kimseler böylesi görevlere de layık değildirler. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir görev vereceği Yusuf'a daha çocukluğundan itibaren böyle bir kabiliyet de vermektedir. Olayları doğru bir şekilde yorumlayamayan, hikmetle ve ferasetle olaylara bakamayan, Allah'ın nuruyla meseleleri inceleyemeyen kimselerin önde gitmeye de hakları yoktur aslında. Çünkü onlar peşlerinden götürdükleri insanları belki de uçuruma götürebilirler. Eğer ferasetleri yok ise, hikmet penceresinden meselelere bakamıyorlarsa, o zaman insanları uçuruma götürebilirler. Hani şöyle bir olay anlatılır. Bir gün İmam-ı Azam bir çocuğu yaramazlık yaparken gördüğünde, evladım demiş, koşma, bak düşersen şöyle olursun, böyle olursun deyince, ayağın kırılır, başın kanar, şöyle olursun dediğinde çocuğun cevabı şudur. Ey imam, ben düşersem hadi ayağım kırılır. Ben düşersem hadi bir yerim kanar, o önemli değil. Ama sen kendine bak, sen düşersen bu kadar insan düşer. Senin peşinden gelen bu kadar insan düşer. Sen belki asırlar sonrasında bile hitap edeceksin. Bakın o günden bugüne yaklaşık 1250-1300 senedir o imamın fetvalarından bütün ümmeti Muhammed istifade etmiyor mu? Demek ki evet gerçekten de imam düşecek olursa bütün ümmet düşer. Onun için Allah Azze ve Celle'nin öncülük görevi vereceği kimseler, onlarda böyle bir ferasetin olması gerekir. Uzakları göremeyenlerin önde gitmeye hakkı yoktur. Çünkü peşinden gelenler ona güvenmektedirler. Uzaklara bakamayanlar, sadece burnunun önüne bakanlar, onların insanları peşinden sürüklemeye hakları yoktur. Meselelere vahiy penceresinden bakamayanlar, Allah Azze ve Celle'nin kitabına göre bir hareket metodu ortaya koyamayanlar, Allah'ın kitabındaki metot ve stratejiyle ilgili ayetleri anlayamayanlar, o ayetlerin tevillerini yapamayanların önde gitmeye hakları yoktur. İşte diyordu ki Yakup Aleyhisselam, Rabbin sana bunları öğretecek. Sen doğru istikamette gideceksin ve doğru yön göstereceksin insanlara. Allah Azze ve Celle sana sadece rüyaların tabirini öğretmeyecek. Olayları yorumlamayı da sana öğretecek. Ve sana nasıl ki daha evvel İbrahim'e, İshak'a vermişti Allah nimeti, şimdi de bana ve benim evladıma verecek. Bizim neslimizden peygamberler çıkacak yani. Ve Allah Azze ve Celle bize bu şekilde verdiği nimetini seninle tamamlayacak. Sonra buyurdu ki لَقَدْ كَنَ ف۪ي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ اَيَاتٌ لِسَّائِل۪ينَ İşte Yusuf'un kıssası, onda soru soranlara çeşitli ibretler var, deliller vardır. Hatırlarsanız surenin başında da demiştim. Allah Azze ve Celle bu sureyi neden indirmişti? Surenin iniş sebeplerinden birisi şu idi. Rivayetlere göre Yahudiler Mekkeli müşriklere şu tavsiyede bulunmuşlardı. Mekkeli müşrikler onlara gidip de bu Muhammed'in peygamber olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye sorduklarında, bunu yalancı olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Bize bir şey sorun da onu Muhammed'e soralım. Böylece rezil olsun, sorunun cevabını veremesin dediklerinde, onlar akıl vermişler. Demişlerdi ki ona Yusuf'un kıssasını sorun. Sorun bakalım İsrailoğulları nasıl Mısır'a gelmişler? Hazreti Yakup ve Yusuf aleyhisselam, bunlar aslında Filistin topraklarında yaşıyorlardı. Hazreti İbrahim'in nesli, bunlar Filistin topraklarında yaşıyorlardı. Fakat oradan nasıl oldu da Mısır'a gittiler? Sorun bakalım dediler. Yahudiler böylece önemli bir soru sorduklarını düşünüyorlardı. Ve bu şekilde peygamberimizin yalancılığını ispat edeceklerini düşünüyorlardı. Bu soruya cevap veremeyeceğini düşünüyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle onları rezil etti ve Yusuf'un kıssasını ortaya koydu. Hem Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Tevrat'ta ve Talmud'da anlatılmadığı kadar anlattı. Uzun bir şekilde anlattı. Onların yüzlerine vurdu yalancılıklarını. Ve onların kitaplarında anlatılan, Yusuf'la ilgili anlatılan yalanları da ortaya koydu. Bu şekilde Kur'an bir görevi daha yerine getirmiş oldu. Başka peygamberlerle ilgili Tevrat'ın ve İncil'in vermiş olduğu yanlış bilgileri doğrultma görevi. Kur'an'ın bir vazifesi de bu. Başka kitaplarda anlatılan yanlış malumatları doğrultmak, insanlara doğrusunu öğretmek ve bu şekilde işte Allah Azze ve Celle peygamberimize Yusuf suresini indiriyordu. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında neler olmuştu? Soru soranlara onda ibretler var. Yusuf Aleyhisselam hangi halden hangi hale kadar geldi? 17 yaşındaydı yaklaşık olarak o rüyayı gördüğünde. Daha çocuk sayılırdı. Allah Azze ve Celle ona çocukken göstermiş idi. Çocukken ileride nasıl bir insan olacağını artık hissediyordu. Ve gerçekleşti, 30 yaşlarındaydı aşağı yukarı. Zindandan kurtulduğunda ve Mısır'da Melik'in yardımcısı olduğunda, bakan mı dersiniz, başbakan mı, her neyse, önemli bir makama geldiği zaman 30 yaşında filandı. Ve yaklaşık 9-10 sene kadar sonra, yani yaklaşık 40 yaşındayken babası ve kardeşleri gelmişler ve kendisine secde etmişlerdi. İşte rüyası aşağı yukarı 25 yıl kadar sonra gerçekleşiyordu. Evet, 25 sene sonra olacak olan olayı, 23 sene sonra olacak olan o olayı Allah Azze ve Celle kendisine o günden bildirmişti. Yaklaşık 40 yaşındayken geliyorlardı babası ve anası ve kardeşleri. Geliyorlar ve Yusuf'a secde ediyorlar. Onun önünde hürmetle eğiliyorlardı yani. Belki onların şeriatında bir insanın önünde eğilmek caiz idi. Fakat bize verilen şeriatta bu caiz kılınmamıştır. Oradaki secde ya hürmet manasındadır, tazim manasında, hürmet manasında, saygılı bir şekilde, hafifçe eğilmek manasında da olabilir. Yok, eğer bildiğimiz secde manasında ise o takdirde onların şeriatında demek ki bu caiz görünmüştür. Demek ki Allah Azze ve Celle onlara bunu caiz kılmış idi. Her ne ise sonuçta o olay 23 sene, 25 sene kadar sonra gerçekleşti. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam yaklaşık olarak 110 yaşında öldü. Ve kendi milletine öyle söyledi. Ben dedi öldüğüm zaman, siz buralardan geri döndüğünüzde yeniden Filistin topraklarına döneceksiniz ileride. Yeniden kendi topraklarımıza döndüğünüzde benim vücudumu burada bırakmayın. Ben öldüğüm zaman benim cesedimi de buradan alın da o topraklara geri götürün demişti. Ve akrabaları onu oralara götürebilmek için onun cesedini mumyalamışlardı bir rivayete göre. Aşağı yukarı 80 sene kadar, yani 30 yaşından 110 yaşına kadar Mısır'ın başında kalmıştı. Uzun yıllar Mısır'ın başında kaldığı için orada önemli hizmetler yapmış ve orada İslam yayılmış ve kuvvet bulmuş idi. Daha sonraları ise yeniden oradan sürüleceklerdir. Hazreti Yusuf'un milleti, Hiksoslar diye bilinen milletle orada beraber olmuşlar. Onların yanlarında bunlar da orada güzel bir dönem yaşamışlar. Ve bu şekilde oraya hakim olmuşlar. Ve daha sonraları ise yeniden Firavun'un aşireti tarafından bir istila gerçekleşmiş, bir ihtilal gerçekleşmiş ve oranın eski sahipleri olan Firavun milleti, bizim Firavun dediğimiz o Kıptiler, Firavun'un milleti, onlar orada bir ihtilal gerçekleştirmişler ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın milletini oradan sürmüşlerdi. Aşağı yukarı bazı rivayetler 150-200 sene der. Bazı rivayetler 4-5 sene, 4-5 asır kadar olduğunu söyler. 4-500 sene kadar demek ki orada hükümran olmuşlar. Ondan sonra oradan sürgün edilmişler. Ve oralara Mısır'a yani yeniden Firavun'un milleti hakim olmuştu. Kıptiler hakim olmuştu. İşte Kıptiler hakim olduğu dönemde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ı göndermişti. Kıptiler hakim oldukları zaman Firavun'un aşireti, milleti, ırkı oraya hakim olduğunda onlara zulüm etmişti. Onlardan intikam alıyorlardı. Hazreti Yusuf'un milletinden. İsrail oğullarına intikam alıyorlardı. Oğullarını kesiyor, kızlarını sağ bırakıyorlardı. İleride yeniden Mısır'a galip gelirler. Yeniden Firavun'un aşiretinden, ellerinden alırlar iktidarı diye o korkuyla onların sayısını azaltmak, erkeklerini bitirmek istiyorlardı. İşte o zulme başladığı dönemde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı gönderiyordu. Ve Musa Aleyhisselam bir öncü olarak ve bir lider olarak geliyor ve İsrailoğullarını yeniden toparlıyor ve onlara yeniden bir devlet Allah Hazreti Musa'nın eliyle onlara nasip ediyordu. Bu şekilde Yusuf'un kıssasında soranlar için, yani o Yahudiler için de ibretler var, deliller var. Yani Yahudiler bu soruyu sordular ki güya peygamberimizin peygamber olmadığını ispat etmek istiyorlardı. Bilemeyecek ya da gelip onlara soracaktı peygamberimiz de. Siz ehli kitapsınız, sizin elinizde kitap var diyecek. Bana anlatır mısınız nasıl olmuş Yusuf'un kıssası? Nasıl olmuş oradan Filistin'den kalkıp da buralara gelmişler? Söyler misiniz İsrailoğullarısınız sizler? Siz bilirsiniz kendi peygamberinizin tarihini. Bilirsiniz o halde size sorayım diyecek. Onlara soracak ve onlar da işte gördünüz mü? Bu peygamber değilmiş gelip bize soruyor diyecekler. Ve bu şekilde güya onun peygamber olmadığını ispat etmiş olacaklardı. İşte o soranlara da delil var. O soru soranlara da delil var. Sormayanlara da delil var. Hazreti Yusuf'un kıssasıyla Allah Azze ve Celle nice meseleleri açıklığa kavuşturdu. Ve Mekkeli müşriklere de Mekke'de zulüm altında inleyen Müslümanlara da Allah Azze ve Celle bu şekilde birçok mesaj vermiş oldu. Ey Müslümanlar korkmayın yani. Yusuf'un kıssasını hatırlayın. Yusuf da tek başınaydı hatırlayın. Tek başınaydı ve daha sonrasında ne kadar yükseldi. Allah Azze ve Celle bir insanı seçtiyse onu mutlaka koruyacaktır. Allah Azze ve Celle bir insana bir görev verdiyse onu insanlar kuyuya da atsalar, hapse de atsalar Allah onu oradan çıkaracak ve onu yükseltecektir. Allah Azze ve Celle bir insana görev verdiyse bütün dünya ona tuzak hazırlasa, planlar, projeler yapsalar onun aleyhinde yine de hiçbirisinin planı gerçekleşmeyecek ve Allah Azze ve Celle'nin verdiği görev tamamlanacaktır. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında bize öğretilen meselelerden birisi de buydu. Yusuf Aleyhisselam'ın geçtiği imtihanlar bize gösterilir. Kardeşlerinin hıyaneti, kadının hıyaneti ve daha başka çeşit imtihanlardan geçmesi, nefsi imtihanlardan geçmesi, kadın imtihanından geçmesi zor bir imtihan. Ama bütün imtihanlardan vakarla geçiyordu Yusuf Aleyhisselam. Birer birer geçiyordu. Hapishane imtihanından da geçiyordu. Başına bu zulümler geldiği zaman büyük bir vakar içerisinde, Rabbimin dediği olur anlayışı içerisinde tevekkül ediyordu. Rabbinin kendisini koruyacağını biliyordu. Nasıl ki Hazreti İbrahim de böyle imtihanlardan geçirilmişti. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ Allah Azze ve Celle İbrahim'i bir takım kelimelerle, bir takım imtihanlarla imtihan etmişti. Ve o da o imtihanları kazanmış ve tamamlanmıştı. İşte o zaman Allah İbrahim'e demişti ki, اِنِّ جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا Seni insanlara imam yapacağım ey İbrahim. Seni insanlara lider yapacağım çünkü sen imtihanları kazandın. Demek ki lider olmak Allah'ın istediği manada liderlik. Yalancıların liderliği değil. Büyük güçlerin desteklediği bir liderlik değil. Başkalarıyla işbirliği içerisinde yalanla, dolanla, tuzaklarla başa geçme olayları değil. Allah Azze ve Celle'nin seçmesiyle olan liderlik. Allah Azze ve Celle'nin seçtiği insanların liderliği. Demek ki onların liderliği, onların seçilmişliği imtihanla mümkün olmaktadır. İşte İbrahim Aleyhisselam imtihanları tamamlayınca Allah ona demişti, İnni ca'iluke linnâsi imâme. Seni insanlara imam yapacağım dediğinde, bu sözü verdiğinde Allah Azze ve Celle, o zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle düşündü, tam sırasıdır dedi, ey Rabbim ve min zürriyeti, benim zürriyetimden de imamlar yarat, benim zürriyetimden de İshak'ı yarat, Yakub'u yarat, İsmail'i yarat, benim zürriyetimden böyle liderler gönder, sonra Hazreti Muhammed'i gönder, sonunda en sonunda onu da gönder. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul ediyordu onun. Onun zürriyetinden zalim olmayanların dışında diğerlerinden gönderecekti Allah. Ve işte Yusuf da gönderiliyordu İbrahim'in zürriyetinden. Hazreti Yusuf da imtihanları kazanıyor ve sonra imam yapılıyordu. Kadın imtihanından geçiyordu. 9-10 senelik hapishane imtihanından geçiyordu. Birçok imtihanlardan geçerken vakar içerisinde, iffet içerisinde hiçbir zaman imtihanı kaybetmiyordu. Kadına temayül gösterip de haşa büyük bir günaha girebilirdi. Kadın vezirin karısıydı, güzel bir kadındı. Öyle bir imtihandan geçmişti ki zor bir imtihandı. Fakat Allah Azze ve Celle yarınlarda önemli görev vereceği kulunu koruyordu böyle günahlardan. Bütün peygamberler zina gibi, şirk gibi önemli günahlardan korunmuşlardır. Onlar büyük günahlardan korundukları gibi hakikatte küçük günahlardan da korunurlar. Peygamber olmadan evvel de Allah Azze ve Celle onları korur. Çünkü yarınlarda onlar peygamber olacaklar ve insanlar onlara şunu diyecek. Sen daha düne kadar şöyle değil miydin? Şöyle günahlar işleyen bir kimse değil miydin? Şimdi başımıza peygamberlik mi taşlıyorsun diyebilirler. İşte öyle dememeleri için Allah Azze ve Celle onları tertemiz bir şekilde büyütür. Peygamberimiz buyurur ki Rabbim beni terbiye etti ve ben ne kadar güzel terbiye ettim. Rabbim beni terbiye etti. Yani bütün peygamberler bizzat Allah tarafından terbiye edilirler. Hiçbir peygamber küçükken bile gençliğinde yahut da şirke düşmemiş. Hiçbir peygamber zina etmemiş. Hiçbir peygamber faizle iştigal etmemiş mesela. Henüz daha peygamber değilken bile Allah yarınlarda peygamberlik vereceği kullarını korumuştur. İskalu le Yusuf ve ehuhu ehabbu ila bina minna. Dediler ki Yusuf'un kardeşleri kıskanıyorlardı yani Yusuf'u. Dediler ki bu Yusuf ve Yusuf'un kardeşi Bünyamin yani. O bizim babamıza daha sevimli bizden. Babamız bizden çok Yusuf'u ve kardeşini seviyor. Yusuf'un öz kardeşi Bünyamin idi. Bünyamin'i doğururken anası ölmüştü. O yüzden Yusuf ve kardeşi Bünyamin anasız kalmışlardı. Ondan dolayı Hazreti Yakup Aleyhisselam onlara biraz daha düşkün idi. Hem de son çocuğuydu Yusuf ve onun küçüğü olan Bünyamin. Son çocuğu olduğu için Yusuf'u çok seviyor, Bünyamin'i çok seviyordu. Küçük çocuklar daha çok sevilir. Ondan dolayı Yusuf'u daha çok seviyormuş demek ki. Sadece bundan dolayı değil tabii. Sadece anası öldüğünden dolayı da değil tabii. Yarınlarda peygamber olacak olan çocuğun küçüklüğünden de belliydi. Güzel bir ahlaka sahip idi. Ondan dolayı Yusuf'a ayrı bir yer vardı kalbinde. Yusuf Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Bir şeyi çok sevdiğiniz zaman Allah Azze ve Celle'nin onu sizden alması mümkündür. Bir şeyi çok sevmeyin. Çok sevdiğiniz zaman Allah'ın sizi ondan mahrum etmesinden korkulur. Bir şeyi çok sevdiğiniz zaman Allah Azze ve Celle sizin kalbinizde onun sevgisinin çok olduğunu gördüğünde, kalbinizi kapladığını gördüğünde Allah ona dayanamaz. Ve Allah kulunun kalbinde yalnız kendi sevgisinin olmasını ister. Eğer kulunu seviyorsa, sevmediği bir insansa önemli değil. İstediğini sevebilir, istediği kadar da sevebilir. Bir kadına tapabilir de, mala mülke tapabilir de, çünkü Allah zaten onu defterinden silmiştir. Allah'ın defterden sildiği adam istediğini sersin ondan sonra. Allah Azze ve Celle onun kalbine bakmaz zaten. Allah eğer birini seviyorsa o sevdiğine bakar. O sevdiğinin kalbinde başka sevgiyi görmek istemez Allah. İbrahim'in kalbinde İsmail sevgisini görmüştü hani hatırlayın. O zaman ona İsmail'i kes demişti hani. Keseceksin İsmail'i. Yani o sevgiyi keseceksin. Eline bıçağı aldığın zaman, İsmail'in boynuna sürdüğün zaman aslında zaten İsmail'in sevgisi bitmiş olacak. Ya da normal seviyesine gelmiş olacak. Elbette ki evlat sevgisi Allah'tandır. Ama aşırısı değil. Elbette ki evlat sevgisi Allah'tan, eş sevgisi Allah'tandır. Ama aşırısı nefisten. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bir insan eğer karısını yahut da çocuklarını yahut da malını mülkünü çok sever ise, kalbini onunla doldurmuşsa, Allah da onu seviyorsa, onu ondan alacak, uzaklaştıracaktır. İbrahim'e İsmail'i kes der, işte şimdi de Hazreti Yakub'un kalbindeki o Yusuf sevgisini gördüğü zaman, Yusuf'u alır uzaklara götürür. Çünkü Hazreti Yakub onu çok sevmektedir. Allah Azze ve Celle hem ondan dolayı hem de başka hikmetlerden dolayı yarınlarda Yusuf Mısır'a lider yapılacaktır onun için. Hem ondan dolayı birçok hikmette binaen Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'u oradan alacaktır. Başka yerlere götürecektir. Çünkü Yusuf'a verilen vazife Mısır'da verilmiştir. Filistin topraklarında değil. Nerede vazifelendirilmişseniz orada kalacaksınız. Nerede vazifelendirildiyseniz oraya gideceksiniz. Ben filan yerde doğdum, filan yerde büyüdüm. Ben aşiretimin yanında doğdum, orada ölmek istiyorum demeyeceksiniz. Memleketimde doğduğum, büyüdüğüm yerde ölmek istiyorum demeyeceksiniz. Allah Azze ve Celle sizi nereye görevlendirmişse oraya gideceksiniz. Allah'ın arzı geniştir. Hicret ettiğiniz zaman, gittiğiniz yerlerde size genişliğin verildiğini göreceksiniz. İmkanlarınızın büyüdüğünü göreceksiniz. Onu başardığınızdan dolayı, hicret gibi zor bir ibadeti başardığınızdan dolayı Allah Azze ve Celle'nin yardımını göreceksiniz. İşte Hazreti Yusuf bir görevi vardır. Onun görevi Filistin toprakları değildir. O zaten orada Yakup var. Yakup orada görev yapıyor zaten babası Yakup Aleyhisselam. Ona Filistin'de değil, ona Mısır'da ihtiyaç var. Hem zaten orada daha sonra Musa gönderilecek. Onun için zemin hazırlaması lazım. Kendinden sonra ulul azm peygamber olan Musa gelecek. Musa için zemin hazırlaması lazım. O görevini belki tam olarak bilmiyor ama şunu biliyor. Allah Azze ve Celle kendisine bir görev vermiştir. Onu biliyor. Sen kendi görevini bil, Allah'ın görevine karışma. Sen kendi görevini bileceksin. Allah'ın görevine karışmayacaksın. Allah seni nerede görevlendirirse oraya rıza gösterecek ve gideceksin. Nefs-i radiyeye sahip olacaksın. Kaderine rıza göstereceksin. Allah demek ki benim bugün burada olmamı istedi diyeceksin. Dün filan yerde olmamı istiyordu, oradaydım. Bugün de demek ki burada olmamı istemiş, buradayım. Yarın da başka bir yerde olmamı isterse demek ki orada olmalıyım. Diyecek, rıza göstereceksin. Kaderine razı olacaksın. Hem o zaman tevekkül edenlerden olmuş olacaksın. Hem de huzur içinde olacak. Kendi kendini yiyip bitirmeyeceksin. Huzur içinde olabileceksin. Demek ki Rabbim böyle istiyor diyeceksin. Allah Azze ve Celle insan bilmeden bir günah işlediği zaman, bir anlık düşünmeden, planlamadan, müteammiden olmadan bir anlık bir hata işler insan, gaflete düşer, şeytana uyar, daha evvelden planlamamıştır. Ama sonradan da tövbe eder, Allah tövbesini kabul eder. Ama böyle planlı, projeli günahlar, sonra tövbe ederiz, Allah bizi kurtarır gibi, bizim tövbemizi kabul eder gibi bir takım düşünceler caiz olamaz. Onlar planlarında özgür olduklarını zannederler. İstedikleri gibi yapacaklarını zannederler ama inne keydi metin. Sonunda benim keydim, benim tuzağım, benim projem gerçekleşir ve benim tuzağım sağlamdır. Allah Azze ve Celle bir insana görev verdiyse, bütün dünya ona tuzak hazırlasa, planlar, projeler yapsalar onun aleyhinde, yine de hiçbirisinin planı gerçekleşmeyecek ve Allah Azze ve Celle'nin verdiği görev tamamlanacaktır. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında bize öğretilen meselelerden birisi de buydu. Sen kendi görevini bileceksin. Allah'ın görevine karışmayacaksın. Allah seni nerede görevlendirirse oraya rıza gösterecek ve gideceksin. Nefs-i radiyeye sahip olacaksın. Kaderine rıza göstereceksin. Allah demek ki benim bugün burada olmamı istedi diyeceksin. Dün filan yerde olmamı istiyordu, oradaydım. Bugün de demek ki burada olmamı istemiş, buradayım. Yarın da başka bir yerde olmamı isterse demek ki orada olmalıyım diyecek, rıza göstereceksin. Kaderine razı olacaksın. Hem o zaman tevekkül edenlerden olmuş olacaksın. Hem de huzur içinde olacak. Kendi kendini yiyip bitirmeyeceksin. Huzur içinde olabileceksin. Demek ki Rabbim böyle istiyor diyeceksin. Yusuf'un kardeşleri diyorlardı ki, Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevimli. Babamız onları daha çok seviyor. Tabi daha çok sevecekti çünkü o yarın peygamber olacak olan bir ahlaka sahip idi. Daha evvel o rüyayı babasına anlatmadan evvel de, babası onun yarınlarda bir peygamber olacağını anlamadan evvel de zaten çocuğunda güzel ahlak görüyor ve ondan ümitliydi. O yüzden o zaman da yine seviyordu Yusuf'unu. Ve ondan dolayı kıskanıyorlardı. Demek ki bir baba bir çocuğunu fazla sevdiğini gösterirse diğer kardeşleri kıskanacaktır. Hepsinin babası olduğu halde yine de onların içinden bir tanesine fazla temayül gösterirse belki de ona diğer kardeşlerini hıyanet etmesine sebep olmuş da olabilir. Evet, belki o diğerlerinden farklıdır, üstündür, daha değerlidir ama yine de diğerlerine fazla bunu hissettirmemeli. Fazla bir ayrım yapmamalı. O zaman kardeşler onu kıskanacaklardır. Ve dediler ki, ve nahnu usbe, biz kuvvetli bir topluluk iken, biz yani 10 erkeğiz, 10 kardeşiz. Buna rağmen babamız bizden taraf olmuyor da bize çok önem vereceğine, bizler büyük adamlarız. Kimin yaşı 20, kimi 30, kimi 40, kimi belki 50 yaşında. Biz büyük insanlarız. Biz aşiretin önde gelenleriyiz. Buna rağmen babamız bize önem vermiyor da ufak bir çocuğa değer veriyor. Halbuki aşiret hayatında çocukların kıymeti yoktur. Aşiret hayatında büyükler kıymetlidir. Büyüklere kıymet vermeli. Çünkü o büyükler onu yarın koruyabilirler. Büyükler ona yardım edebilirler. Büyükler yarın onun yerine geçerler. Çünkü baba yaşlanmıştır artık. Ve mutlaka çocukların içerisinden büyük olan onun yerine geçecektir büyük ihtimalle. En büyüğü olmasa bile belki onun bir küçüğü. Ama en küçüğü değil. O yüzden işte öyle diyorlardı. Nasıl oluyor da babamız bunu göremiyor? Kör müdür nedir, bunu nasıl göremiyor? Bir peygamber çocuğuna yakışır mı böyle düşünmek? Babalarını gafil görüyorlardı. İnne ebâne lefî dalâlin mubîn diyorlardı. Bizim bu babamız apaçık bir dalalet içerisinde. Gerçekleri göremiyor. Gaflet içerisinde. Bu nasıl bir peygamber anlayışı? Bunlar babalarının peygamber olduğuna güya iman ediyorlardı. Babalarının peygamber olduğuna iman etmelerine rağmen yine de Onlar babalar hakkında böyle düşünüyorlardı. Babamız açık bir dalalet içerisinde. Bu nasıl bir peygamber anlayışı? Bu nasıl bir baba anlayışı? Babalarının peygamber olduğuna inanmasa zaten Müslüman sayılmazlar. Bunlar Müslümandılar. Fakat bunlar böyle düşünüyorlardı. Babalar yaşlandığı için artık onun bu gibi dünyevi meselelerde hata ettiğine inanıyorlardı. Demek ki peygambere bakışlarında bir hata vardı. Nice insanlar var ki Allah'a bakışlarında yanlışlık var. Onların Allah anlayışı yanlış bir Allah anlayışıdır. Onların peygamber anlayışı yanlıştır. Onların ahiret anlayışı yanlıştır. Onların Kur'an anlayışı yanlıştır. Allah'a inanırlar. Peygambere de, kitaba da inanırlar. Ahirete de inanırlar ama öyle bir şekilde inanırlar ki onların inancına inanç denemez. Öyle bir şekilde inanmaktadırlar ki onların Allah'a imanı iman değil. Peygambere imanı iman değil. Onlar zındıkça inanırlar. Kalplerinde öyle fikirler taşırlar ki onları kafir yapacak olan fikirler taşırlar. Onun için peygambere inanmak yetmez, doğru bir şekilde inanmak lazım. Allah'a inanmak yetmez, doğru bir şekilde inanmak lazım. Mesela bir insan Allah'ın yaratıcı olduğuna inansa, her şeyi işittiğine ve gördüğüne inansa, fakat mesela Allah Azze ve Celle'nin kanun koyucu olduğuna inanmasa, Allah'ın kanun gönderdiğine inanmasa, mesela böyle bir insan Müslüman sayılabilir mi? Mesela Allah Azze ve Celle'nin dünyaya karışmayan bir Allah olduğuna inansa, mesela Allah'ın insanları başıboş bıraktığına inansa, böyle bir insan mesela Müslüman sayılabilir mi? Mesela Allah'a inansa ama mesela Allah'ın her şeyi bilmediğine inansa aynı zamanda, Allah'ın yarınları bilmediğine inansa mesela böyle bir insan Müslüman sayılabilir mi? Mesela peygambere inansa ama peygamberin Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne gönderdiği bir lider olduğuna inanmasa, sadece onu çok ibadet yapan, ahlak kuralları getirmiş bir insan olarak görse, dünya içinde kanunlar koyan bir lider olarak görmese, mesela o Müslüman sayılabilir mi? Mesela Allah Resulü'nün Kur'an'ın hüküm koymadığı meselelerde hükmetme yetkisi olduğuna inanmasa, hükmetme yetkisi var Allah Resulü'nün, teşri yetkisi var, onun da kanun koyma yetkisi var, ona inanmasa mesela bu insan Müslüman sayılabilir mi? Bunun peygambere imanı hakikaten iman sayılabilir mi? Demek ki peygambere inanmak yetmiyor. Peygamberin peygamberliğine inandım demek yetmiyor. Ne şekilde inandığınız önemli. Allah'a inandım demek yetmiyor. Nasıl inandığınız önemli. Hiçbir şeye karışmayan bir Allah'a inananlar Allah'a inanmamıştır. Onların inanmış olduğu Allah öyle bir Allah ki dünyaya karışmıyor. Onların inandığı Allah sadece rızık veriyor. Kainatı idare ediyor, tabiat hadiselerini idare ediyor. Onların inandığı Allah insanlara kanun göndermiyor. Böyle bir Allah, Allah değil. Böyle bir iman da iman değil. İşte Yakup Aleyhisselam'ın oğulları diyorlardı ki babamız apaçık bir dalalet içerisinde. Bir peygamber hakkında böyle düşünmek caiz olabilir mi? Uktulu Yusuf'u evitrahuhu erda. Dediler ki şu Yusuf'u öldürün. En iyisi çaresi bu dediler. Kurtulalım şu Yusuf'tan. Babalarının gözünde değerli olabilmek için çare olarak bunu gördüler. Dediler ya Yusuf'u öldürelim yahut da bir yere atalım olsun bitsin. Kurtulalım ondan dediler. Bu şekilde يَخْدُ لَكُمْ وَجْهُ اَب۪يكُمْ Babanızın yüzü size doğru döner. Artık başka şeye bakmaz. Yani Yusuf'tan uzaklaştırırsak, Yusuf'u babamızdan uzaklaştırırsak, o zaman babamız artık Yusuf'a ilgi gösteremeyeceğinden bütün ilgisini bize gösterir. Takva sahibi olarak babalarının teveccühünü kazanacaklarına Yusuf'u öldürmek yahut da uzağa götürmek suretiyle, uzaklaştırmak suretiyle babalarının teveccühünü kazanmak istiyorlardı. Halbuki babaları bir peygamberdi. Bir peygamber kime teveccüh gösterir? Zenginlere mi? Makam sahiplerine mi? Yahut da kime gösterir? Bir peygamberin teveccüh göstereceği, ilgi göstereceği kimse takva sahibi olan kimsedir. Dolayısıyla takva sahibi olsaydılar babalarının teveccühü onlara olacaktı. Ama onlar takvayı zor gördüler. Takva sahibi olarak babalarının teveccühünü kazanamayınca bu sefer hile hurdayla babaların teveccühünü kazanmak istiyorlardı. Halbuki ceza amelin cinsinden. Bu şekilde babalarının teveccühünü kazanmaları mümkün değil. Tam tersine babalarının nefretini kazanırlar. Ceza amelin cinsinden olur. Onların bütün hedefi babalarının teveccühünü kazanmak. Halbuki hedefleri Allah'ın rızasını kazanmak olmalıydı. Takva sahibi olmak olmalıydı. Onların babası peygamber de olsa yine de sonuçta kıyamet gününde o da onlara mükafat vermeyecek. Mükafat verecek olan yine Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a dikkate almalıydılar. Önemli noktaya bakmalıydılar. Onlar reşit olamamışlardı. Önemli noktaya bakmıyorlar, önemsiz noktaya bakıyorlardı. Babamızın teveccühü bize olsun. Olsa ne olacaktı ki? Yani belki babamız aşiret reisi olduğu için Yakup Aleyhisselam, aşiretin liderliğini belki onlara verir, onun için böyle düşünüyorlardı. Belki bize verir babamız, yoksa ileride Yusuf'a verecek gibi görülüyor. Bunu düşünüyorlardı. Makam sevdası vardı kalplerinde yani. Halbuki düşünmeleri gereken nokta o değildi. Düşünmeleri gereken husus Allah'ın rızasını kazanmak, takva sahibi olmakla mümkün. O yüzden takva sahibi olalım demeliydiler. Onlar ise babamızın vechini, babamızın teveccühünü kazanalım diyorlardı. Bu şekilde babaların teveccühünü de kazanmaları mümkün değildi. Babaları bu şekilde onlardan daha çok nefret edecekti. Ve aynı zamanda Yusuf, Yusuf diyecek. Daima Yusuf'u özleyecek. O zaman Yusuf için ağladığından dolayı hatta gözleri bile kör olacaktı. Gözlerine perde inecekti. Hani Yusuf'u uzaklaştıracaklar ve bu şekilde Yakup'un kalbindeki Yusuf sevgisi bitecekti hani. Halbuki öyle olmadı. Yakup'un kalbindeki Yusuf sevgisi bitmedi. Çünkü Yusuf'a zulmettiklerini Yakup Aleyhisselam anlamıştı. Ve işte Yusuf'a olan sevgisi belki daha da arttı. Yusuf, Yusuf diye diye gözlerine perde inmişti. Sen dedilerin hala onu mu anıyorsun? Surenin ileriki kısımlarında ondan bahseder. Hala Yusuf, Yusuf mu diyorsun? Yeter artık demişlerdi. İnneme eşku bessi ve huzni ilallah dedi. Ben dedi sizden bir şey beklemiyorum. Benim şikayetim Allah'adır. Hüznümü de tasamı da Allah'a iletiyorum. Size bir şey söylemiyorum, bırakın beni kendi halime dedi. Onlar bu şekilde planlar yapıyorlardı. Onların planlarında Allah yoktu. Daima muttaki olmayanların planlarında Allah olmamıştır. Ne kafirlerin planında Allah vardır, ne de fasıkların planında Allah vardır. Halbuki muttakilerin planlarında daima Allah Azze ve Celle vardır. Allah'ın dediği olacaktır. Onlar sonuçta her şeyi kendilerini planladıklarını zannede dursunlar. Halbuki aslında Allah Azze ve Celle Yusuf'u Mısır'a götürmek istemekte, Yusuf'u Mısır'da lider yapmak istemektedir. Onların maksadının aksini Allah gerçekleştirmek istemektedir. Onlar Hazreti Yakup'un yerine Yusuf'un lider olmasından korkuyorlardı ya hani, bir aşiret de altı üstü. Hazreti Yakub'un aşireti, o aşiretin lideri olmasından korkuyorlardı ya hani, Allah onların korkusunu onların başına geçirir ve sonunda Hazreti Yusuf'u koskoca Mısır'ın başına lider yapar. Allah'ın dediği olur, onların dediği olacak değil. Onlar aşiret reisi olmasına bile tahammül edemezken Allah tutar onu koskoca Mısır devletinin lideri yapar. Hem sonra tutar getirir, ona secde ettirir onları. Sonuçta Allah'ın dediği olur, insanların dediği değil. Her zaman bunu düşünmelisiniz. Siz ne plan yaparsanız yapın, Allah'ın dediği gerçekleşecektir, bunu unutmayın. Dediler ki işte böyle yapalım, onu kuyuya atalım. Onu uzaklaştıralım buralardan. Bu şekilde ve tekûnû min ba'dihî kavmen sâlihîn. Sonra da salih bir millet olursunuz, salih bir kavim olursunuz dediler. Yani demek istiyorlardı ki bu günahı işleyelim. Evet bir günahtır biliyoruz yani. Kardeşimizi böyle kuyuya atmak, ya da öldürmek tabii ki bir günahtır. Bunu biliyorlardı. Bunlar Müslümandılar. Bunlar bir peygamberin çocuğuydular. Ama ona layık olmayan evlatlar. Biliyorlardı bu yaptıkları, yapmayı düşündükleri şey haramdır. Onun için bir taraftan o akıllarına geliyordu. Ama Yusuf'tan da kurtulmak istiyorlardı. İşte o zaman şeytan geliyordu ve onlara diyordu ki, evet belki hatalı bir davranış olabilir. Siz onu biliyorsunuz. Evet hatalı olabilir ama sonra sonuçta tövbe etmek de mümkündür canım diyordu. Sonra tövbe edersiniz, olur biter. Hem Yusuf'tan kurtulmuş olursunuz hem de tövbe edersiniz. Bu şekilde Allah Azze ve Celle sizi hem Yusuf'tan kurtarmış olur hem de sizin tövbenizi kabul eder. Dolayısıyla yeniden eskisi gibi olursunuz. Hani nasıl ki mesela bazı insanlar, hani bu tür tövbeler tövbe değil aslında. Bunlar gerçek tövbe değil. Pazarlıklı tövbeler. Daha evvelden günah işlemeye karar veriliyor ve sonra da tövbe ederim deniliyor. Allah'ın aslında kabul edeceği tövbeler böyle tövbeler değil. Allah Azze ve Celle insan bilmeden bir günah işlediği zaman, bir anlık düşünmeden, planlamadan, müteammiden olmadan bir anlık bir hata işler insan, gaflete düşer, şeytana uyar, daha evvelden planlamamıştır. Ama sonradan da tövbe eder, Allah tövbesini kabul eder. Ama böyle planlı, projeli günahlar, sonra tövbe ederiz, Allah bizi kurtarır gibi, bizim tövbemizi kabul eder gibi bir takım düşünceler caiz olamaz. Nasıl ki mesela bazı insanlar da şöyle demiyorlar mı? Biz şimdilik namaz kılmazsak da olur diyorlar. Yarınlarda hani emekli olursak o zaman namaza başlarız diyenler var ya, hani bile bile yani günaha girmeyi planlıyor. Müteammiden yani günaha girmeyi planlıyor. Yani ben 20-30 sene belki 40 sene namaz kılmayayım, sonunda 50-60 yaşına vardığımda emekli olduğumda namaza başlarım diyenler var ya hani, ileride hacca giderim sonra namaza başlarım diyenler var ya, aynen onlar gibi. Pazarlıklı günahlar yani bunlar. Müteammiden günahlar yani bunlar. Planlı projeli günahlar yani bunlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde yapılan tövbeleri kabul etmez. Eğer Allah Azze ve Celle eğer böylesi bir tövbeyi de kabul ederse onun rahmetindendir. Normalde böyle bir tövbe kabul edilmez. Kabul olacak olan tövbeler, demin anlattığım şartlara haiz olan tövbeler ve çok uzatmadan yapılan tövbeler. Evet Allah bütün günahları bağışlar ama yine de o kişi derecesini kaybetmiş olur. Böyle bir tövbeyi Allah kabul etse bile yine de kişi derecesini kaybetmiş olur. Hazreti Adem de tövbe etmişti ama derecesini kaybetti. Dünyaya indirildi, hatırlayın. O da tövbe etti ama o yine de derecesini kaybetti, dünyaya indirildi. Bunlar böyle şeyler planlıyorlardı. Önce öldürelim sonra tövbe ederiz diyorlardı. Halbuki böyle düşünmemeliydiler. Ve nasıl ki mesela bir insan hakkını yer. Sonra der ki mesela giderim barışırım. Önce şuna şöyle yapayım, böyle yapayım. Onun malını mülküne el koyayım. Onun hakkını yiyeyim. Ondan sonra giderim özür dilerim. Hakkını helal et derim. Anasına karşı terbiyesizlik yaptıysa mesela, anasına karşı hıyanet ettiyse mesela, maddi konularda, manevi konularda her ne ise, anasına yaptıysa mesela, der ki sonradan gider anamın elini öperim. Nasılsa anamdır beni affeder. Nasılsa babamdır beni bağışlar. Yahut da mesela ortağına karşı bir hıyanet planladıysa, sonra giderim ortağımdan özür dilerim. Ve barışırız, olur biter. Yani günahı işlemeyi kafaya koymuş olan insanların hali. Ve o anda Allah'ı hatırlamaktadırlar bunlar. Ve o anda Allah hatırladığı için de ne yapacağını şaşırmakta ve işte tam o anda şeytan ona yol göstermektedir. Evet diyor şeytan yani. Doğru. Bu yapmayı düşündüğün şey senin şu bildiklerine göre günahtır ama fakat günahından da tövbe etme imkanı var nasıl olsa. Hele siz şu Yusuf'tan kurtulun hele şimdilik. Sonra Allah büyüktür, tövbenizi kabul eder dedi. Ve onlar da şeytanın dediğini diyorlardı. Onlar kendilerinin konuştuğunu zannediyorlar. Hakikatte bazen insan kendisinin konuştuğunu zanneder ama hakikatte şeytan konuşturmaktadır. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ Onlardan biri dedi ki, bazı rivayetlerde en büyüklerinin olduğu söyleniyor. لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ وَاَلْقُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ Dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin de onu bir kuyuya atalım olsun bitsin. Onu kuyuya atalım. Yani böyle öldürmek kadar büyük bir günaha girmiş olmayalım bari. Yapacağımız zaten günah yani. Hiç olmasa adam öldürme günahına girmeyelim. Bir peygamberin çocuğunu alıp uzaklaştıracağız. Bu büyük bir günah. Bir babayı üzeceğiz. Bir babayı yıllarca 30 sene, 25-30 sene ağlatacağız. Bu büyük bir günah. Tabii ki o bilemiyordu kaç sene süreceğini ama yine de biliyordu yani babasının ağlayacağını. O yüzden biz bir peygamberi ağlatacağız. Bir babayı ağlatacağız. Bir ihtiyarı ağlatacağız. Bir çocuğu ağlatacağız. Bir çocuğun belki ölümüne sebep olacağız. Belki onun yıllarca zulüm görmesine sebep olacağız. Ama hiç olmasa öldürmeyelim. Başına başka şeyler gelse bile hiç olmasa biz öldürme günahına girmeyelim. Onu kuyuya atalım olsun bitsin. وَاَلْقُوهُمْ فِي غَيَابَةِ الْجُبُ Onu kuyunun derinliklerine atalım dedi. Atın dedi. يَلْتَقِيْتْهُ بَعْضُ السَّيَّارَ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ Bir takım seyyareler, oradan geçen kervanlar. Seyyare kelimesi şu anda modern Arapçada taksiler için kullanılıyor. O zaman için kervanlar için kullanılıyordu. Bir kervan yani buradan geçer ve onu alır götürür uzaklara götürür. Demek ki öyle bir yerdeki kuyuya atmışlar ki kervanların geçtiği bir yol üzerindeymiş kuyu. Ve o yol Mısır'a doğru giden bir yolmuş. Eğer mesela Filistin'e doğru tekrar dönen yani Mısır'dan Filistin'e gelen kervanların yolu üzerinde olsaydı o zaman tekrar Filistin'e getirilmiş olurdu Yusuf Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam ona hemen kavuşmuş olurdu yeniden. Fakat onlar biliyorlardı uzaktan bir kervan geliyor, Filistin'den belki bir kervan geliyor ve Mısır'a doğru gidiyor. İşte o kervan ya da o kervanlardan birisi ona rastlar ve onu alır götürür ta Mısır'a ve böylece biz ondan kurtulmuş oluruz dedi. Bu şekilde bir plan yaptılar. Ve eğer yapacaksanız bari bunu yapın dedi. Yani öldürmeyin. İlla da bir şey yapmak istiyorsanız hiç olmasa bunu yapın. قَالُوا يَا أَبَانَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنْ عَلَى يُوسُفُ Dediler ki bu karar üzerine karar kıldılar. Abilerinin dediği bu görüş üzerinde birleştiler. Sonra babaların yanına gittiler. Dediler ki ey babacığımız, ey babacığım, ey babamız مَا لَكَ لَا تَأْمَنْ عَلَى يُوسُفُ Yusuf'u bize niye güvenmiyorsun ki dediler. Yani biz onun düşmanı mıyız ki sanki? Onların bu sözlerinden de anlaşılıyor ki Yakup Aleyhisselam onlara güvenmemektedir. Yakup Aleyhisselam onlardan şüphelenmektedir. Halbuki güya Tevrat'a göre, Talmud'a göre güya Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bizatihi kendisi onlara demiş alın Yusuf'u götürün biraz gezdirin oynatın. Halbuki o rüyayı duyduktan sonra Hazreti Yakup'un onlara güvenmesi mümkün değil. Ve onu korumaması mümkün değil. Hem zaten kendisi demişti Yusuf'a, ey evladım bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Nasıl olur da Yakup Aleyhisselam Tevrat'taki, insanların yazdığı o muharref Tevrat'taki gibi siz alın götürün demiş olabilir. Onlara nasıl güvenmiş olabilir? Onlara tabii ki güvenmiyordu ve onlardan çekiniyordu. İşte burada Kur'an bize olayın gerçeğini anlatıyor. Tevrat'ın ve Talmud'un dediğinin gerçek olmadığını anlatıyor. Ve Yakup Aleyhisselam'a gelip de evlatlarının dediğini söylüyor. Neden bize güvenmiyorsun diyorlardı. Bundan anlaşılıyor ki Yakup Aleyhisselam onlara güvenmiyordu. Ve inne lehu lenasihun. Böyle dediler. Biz Yusuf'a nasihat verenleriz. Biz ona kötülük yapmayız. Ve kötülük yapanlara da müsaade etmeyiz dediler. Bu şekilde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Kısa böyle devam ediyor. Yakup Aleyhisselam daha sonra istemeye istemeye onların bu laflarından çekindiğinden dolayı kabul edecek. Onların neden bize güvenmiyorsun diye söylemelerinde zaten bir taktikleri vardı. Onlar bu şekilde babalarının kabul etmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Yani bu şekilde konuşuyorlardı ki babaları tamam neyse hadi güveneyim size evlatlarım desin ve versin diye. Neden bize güvenmiyorsun diye babalarına çıkışıyorlardı bu şekilde. Halbuki evladın babasıyla böyle konuşması da doğru değil. Hele bir peygamberle böyle konuşmak hiç doğru değildi. Ama onlar böyle konuştular. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın istemeye istemeye Yusuf'u onlara teslim ettiğini bize anlatır. Onlar da yapmak istediklerini bu şekilde yaparlar. Allah'ın dediği gerçekleşecektir sonunda nasıl olsa. Onlar istedikleri gibi planlar yapsınlar. Sonunda Allah Azze ve Celle'nin planı gerçekleşir. İnnehum yekidûne keyde ve ekidû keyde. Onlar bir takım tuzaklar hazırlıyorlar. Ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum. Onlar Yusuf'un yarın Yakub'un yerine geçmesini istemiyorlar. Onlar buna tahammül edemiyorlar ama ben Yusuf'a daha büyük bir makam vereceğim. İşte o zaman görecekler. Benim dediğim gerçekleşir. Ben onlara mühlet tanırım. Ve umli lehum. Ben onların ipini uzattıkça uzatırım. Ben onlara mühlet veririm. Onlar planlar yaparlar. Onlar planlarında özgür olduklarını zannederler. İstedikleri gibi yapacaklarını zannederler ama inne keydi metin. Sonunda benim keydim, benim tuzağım, benim projem gerçekleşir. Ve benim tuzağım sağlamdır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gerçekleşecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ileride onların istemediği bir makama gelecek. Ve sonra onları bağışlayacak ve onları affedecek. Ve sonra onlara yardım edecektir. Onun sayesinde onlar da Mısır'a gelecek, yerleşeceklerdir. Allah Azze ve Celle'nin dediği olacak. Ve işte bu kıssa ile Allah Azze ve Celle Mekke'nin müşriklerine de şu mesajı veriyordu. Yani Hazreti Muhammed de böyle olacak. Ey Mekke'nin müşrikleri, o da gidecek. Nasıl ki Yusuf Filistin topraklarından Mısır'a gider, orada lider olur. Hazreti Muhammed de Mekke'den gider, Medine'de lider olur. Ve sonra tekrar döner gelir, Mekke'yi de fetheder. İşte o zaman sizin maksadınızın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafından senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.